Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 43. Ayrım. Ancak tatmin olduktan sonra başıyla ilgilenmeye başladılar. Gibba Meren'in başını çıplak dizlerinin arasına kıstırdı. Boğazına, kulaklarına ve burun deliklerine baktılar. Sonra Tayita'nın gözüne bağladığı sargıyı çözdüler. Sargı artık kurumuş, kan ve iltihapla kirlendiği halde Hana sarılışındaki ustalığı takdir etti. Sanatına duyduğu hayranlığı göstermek için Tayita'ya başını salladı. Gümüş bir dilatör kullanarak göz kapaklarını açık tuttular ve boş göz çukurunu incelemeye başladılar. Hana parmağının ucunu çukura sokup dikkatlice muayene etti. Meren inledi ve başını çekmeye çalıştı. Ama Gibba dizlerinin arasında sıkıca tutuyordu. Sonunda ayağa kalktılar. Hana Tayita'ya başını eğdi. Parmak uçlarını birleştirip dudaklarına götürdü ve "Lütfen kısa bir süre bizi affedin," dedi. "Hastanın durumunu tartışmamız lazım." İkisi birlikte bahçeye çıkıp çimlerin üstünde yürüyerek yoğun bir konuşmaya başladılar. Tayita da kapıdan onların auralarını inceledi. Gibba'nın güneşe tutulmuş bir kılıç gibi parlayan aurası vardı ve Tayita onun yüksek entelektüelliğinin soğuk ve tarafsız olduğunu gördü. Hana'yı inceleyince hemen onun da bir uzun yaşayan olduğunu anladı. Çok tecrübeliydi ve çok fazla becerisi vardı. Belki de tıbbi yeterliği Tayita'nınkinden fazlaydı ama şefkat duygusundan yoksundu. Aurası steril ve acıydı. Tek taraflı düşünecek kadar uzmanlığa adanmıştı ve merhamet, şefkat gibi duygular taşımıyordu. İkili hastanın odasına dönünce her ikisi adına Hana'nın konuşması normaldi. "Bir an evvel ameliyat etmeliyiz," dedi. "Yatıştırıcının etkisi geçmeden." Dört iri yarı görevli tekrar gelip Meren'in kol ve bacaklarının başına çömeldi. Hana bir tepsiye yayılmış gümüş cerrahi aletlerini çıkardı. Gibba Meren'in göz çukurunu ve etrafını kokulu bir bitkisel solüsyonla temizledi ve sonra iki parmağıyla göz kapaklarını açıp gümüş dilatörü aralarına yerleştirdi. Hana tepsiden ince sivri uçlu bir neşter seçti ve göz çukurunun üstüne tuttu. Sol elinin işaret parmağı ile iltihaplı göz astlarında kesin bir nokta bulmak istermiş gibi arkasını yokladı. Sonra da parmağını bulduğu noktada tutarak neşterin ucunu yönlendirdi. Dikkatle eti yokladı. Metalin etrafına kan birikince Gibba fil dişi bir çubuğun ucundaki maşayla tuttuğu temiz bezle sildi. Hana neşteri yarısına kadar batırdı. Açtığı yaradan aniden yeşil bir iltihap fışkırdı. Odanın tavanına kadar sıçramıştı. Meren haykırdı ve bütün vücudu yay gibi büküldü. Adamlar bütün güçlerini kullanarak zapt edebildiler. Hana neşteri tepsiye bıraktı ve göz çukurunun etrafına pamuklu bir tıkaç bastırdı. Tavandan akan iltihabın kokusu ağırdı. Meren üstüne abanan adamların ağırlığıyla tekrar yatağa çökmüştü. Hana çabucak tıkacı gözünden çekti ve kestiği yere bronz bir forsep soktu. Tayita yaraya gömülü olan şeyi kazınırken çıkan sesleri duydu. Hana yakaladığı şeyi iyice kavramak üzere forsepsi sıktı ve sonra yavaşça eli titremeden geri çekti. Sulu bir iltihap akıntısı ile birlikte yabancı madde de çıkmıştı. Hana forsepsi tutup yakından baktı. "Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Sen biliyor musun?" Avucunu uzatmış olan Tayita'ya bakıyordu. Sonra çıkardığı nesneyi Tayita'nın avucuna bıraktı. Tayita ayağa kalkıp ışıkta bakmak üzere açık kapıya gitti. Ebatlarına göre ağırdı. Çam fıstığı kadar bir şeydi. Tayita baş ve işaret parmağı ile üzerini kaplayan kanla iltihabı temizledi. "Kızıl taşlardan fırlayan bir kıymık," diye bağırdı. "Hana, tanıdın mı onu?" dedi. "Bir taş parçası. Nasıl gözümden kaçmış anlayamadım. Bütün parçaları bulduğumu sanıyordum." "Kendini suçlama büyücü. Çok derine gömülmüştü. Bize yol gösteren enfeksiyon olmasa biz de bulamayabilirdik." Hana ve Gibba göz çukurunu temizleyip tampon yaptılar. Meren tekrar bayılmıştı. İri yarı adamlar onu kendi haline bıraktılar. "Artık daha rahat dinlenir," dedi Hana. "Ama yaranın kuruması ve gözü yerine takmamız birkaç günü bulacaktır. O zamana kadar sakin bir şekilde istirahat etmeli. Bizzat tanık olmamıştı ama Taita, bazı Hintli cerrahların mermer veya camdan aslı gibi boyanmış takma göz yapabildiklerini duymuştu. Mükemmel bir çözüm olmasa bile boş bir göz çukuru görmekten iyiydi. Cerrahlara ve asistanlara teşekkür etti. Başka görevliler gelip tavandaki ve yerdeki pislikleri temizleyerek yatağı değiştirdiler. Son olarak Meren uyanana kadar başında beklemek üzere orta yaşlı bir kadın geldi ve Taita bir süre hasta odasından kaçabilmek için onu kadına emanet edip dışarı çıktı. Çimleri geçip sahile yürüdü ve taş bir bank bulup oturdu. Uzun zorlu yolculuktan ve ameliyatı izlemenin geriliminden dolayı yorgun ve sıkıntılıydı. Kemerindeki keseden kızıl taş parçasını çıkardı ve tekrar inceledi. Sıradan bir taş gibi görünüyordu ama Taita bunun aldatıcı olduğunu biliyordu. Minik kristaller parıldıyor ve Taita'yı geri püskürten sıcak bir ışık yayıyordu. Ayağa kalkıp suyun kıyısına gitti ve taşı fırlatmak üzere kolunu kaldırdı. Ama o bunu yapamadan suda sanki dibinden bir canavar çıkacakmış gibi büyük bir hareketlenme oldu. Taita korkuyla geri sıçradı. Aynı anda ensesini soğuk bir rüzgar yalamıştı. Ürpererek etrafına bakındı ama korkulacak bir şey görmedi. Şiddetli rüzgar çıktığı gibi aniden durmuş, hava yine sakin ve sıcak bir hale gelmişti. Tekrar suyun yüzeyinde oluşan halkalara baktı. Sonra daha önce gördüğü timsahları hatırladı. Elindeki taş parçasına baktı. Masum görünüyordu ama o soğuk rüzgarı hissetmiş ve huzursuz olmuştu. Taşı yine kesesine koyup çimlere döndü. Yarı yolda bir daha durdu. Dikkatini dağıtan onca şey arasında sanatoryumun cephesini incelemeye fırsat bulamamıştı. Meren'in odasını da içeren blok ana yapının ucundaydı. 5 tane büyük blok daha görüyordu. Her biri komşularından üzerindeki pergolaya asma dalları sarılmış olan birer terasla ayrılmaktaydı. Dallardan üzüm salkımları sarkıyordu. Bu kraterde her şey doğurgan ve bereketli görünüyordu. Bu binalarda yüzyıllardır burada keşfedilen ve geliştirilen bir sürü olağanüstü bilimsel harika olduğundan emindi. İlk fırsatta hepsini doğru dürüst inceleyecekti. Aniden kadın sesleri duyuldu. Dönüp arkasına bakınca daha önce karşılaştıkları esmer tenli 3 kızın kıyıdan geldiklerini gördü. Tamamen giyinmişler ve başlarına yabani çiçeklerden taçlar takmışlardı. Hala oldukça keyfi gibiydiler. Taita, acaba kıyıdaki pikniklerinde o güzel jarri şarabını fazla mı kaçırdılar diye merak etti. Ona aldırmayıp son bina bloğuna kadar gittiler. Sonra çimenlerin üstünden geçip binaya girdiler. Rahat davranışları Taita'nın ilgisini uyandırmıştı. Onlarla konuşmak istedi. Bu garip küçük dünyada olup bitenleri kavramasına yardım edebilirlerdi. Ancak güneş batmaya başlamıştı ve bulutlar toplanıyordu. Hafiften bir yağmur çiselemeye başladı. Yüzüne düşen damlalar serindi. Kadınlarla konuşacaksa acele etmesi gerekiyordu. Arkalarından gitti. Çimenlerin ortasında adımları yavaşladı ve kadınlara duyduğu ilgi bulutlandı. Bir işe yaramaz diye düşündü. Meren'in yanında kalsam daha iyi olur. Durup gökyüzüne baktı. Güneş krater duvarının ardına gitmişti. Neredeyse karanlık basmış gibiydi. Az önce zorunluymuş gibi görünen kadınlarla konuşma fikri zihninden tamamen silinmiş gibiydi. Tekrar dönüp telaşla Meren'in odasına koştu. Taita içeri girince Meren doğrulup oturdu ve halsiz bir şekilde gülümsedi. Taita, "Kendini nasıl hissediyorsun?" diye sordu. "Belki de sen haklıydın büyücü. Bu insanların yararı dokunmuş gibi görünüyor. Çok az ağrım var ve kendimi daha güçlü hissediyorum. Ne yaptılar bana anlatsana." Taita kesesini açıp taş parçasını gösterdi. Başının içinden bunu çıkardılar. Orada çürüme yapmış. Sıkıntılarının sebebi buymuş. Meren taşı almak için uzandı ama sonra geri çekti elini. Küçücük ama çok belalı. Bu iğrenç şey gözümü çıkardı. Elimi bile sürmek istemiyorum. Horus adına at onu. Çok uzaklara fırlat. Ama Taita taşı yeniden kesesine attı. Bir hizmetçi akşam yemeklerini getirdi. Her şey çok lezizdi. İştah ve afiyetle yediler. Üstüne de horul horul uyumalarına yardım eden sıcak bir sıvı içtiler. Ertesi sabah erkenden Hana ve Gibba geldi. Mere'nin gözündeki sargıları açınca iltihabın ve şişkinliğin iyi durumda olduğunu görüp sevindiler. 3 gün içinde halledebiliriz dedi Hana. Ancak o zaman yara iyileşir. Ama yine de tohumlamayı kabul edecek kadar da açık olur. Taita, tohumlama mı dedi? Bilgili kardeşim, ben söylediklerini anlamadım. Gözünün yerine taş veya camdan bir göz takacağınızı sanıyordum. Bu bahsettiğiniz tohumlar da nereden çıktı? Ayrıntıları sana anlatamam büyücü kardeşim. Sadece bulut bahçeleri loncası ustaları bu özel bilgileri paylaşabilir. Sergilediğiniz ustalıklardan öylesine etkilendim ki daha fazlasını öğrenemeyince doğal olarak hayal kırıklığına uğradım. Bu yeni keşif ise daha da heyecan verici. En azından bu yeni işlemi izlemeyi dört gözle bekleyeceğim. Hana cevap verirken hafifçe kaşları çatıldı. Bu yeni bir yöntem değil büyücü kardeşim. Buluşu bu noktaya getirebilmek için bulut bahçelerinde 5 kuşak cerrah kendini bu işe adadı. Yine de mükemmelliğe erişmedi ama her geçen gün bizi hedefimize biraz daha yaklaştırıyor. Bununla birlikte eminim ki sen de kısa sürede loncamıza girebilir ve bu çalışmada yanımızda yer alabilirsin. Ayrıca katkılarının eşsiz ve paha biçilmez olacağından da eminim. Bu arada iç halkanın dışında kalanları açıklamamızda mahsur bulunmayan şeyleri seninle tartışmaktan zevk duyarım. Gerçekten de sormak istediğim bir şey vardı. Dün önce ormandaki gölde, sonra da kıyıdan dönerken gördüğü kadınları sorma fikri zihnini gerilerinde gizleniyordu. Onlar hakkında biraz daha bilgi almak için uygun bir fırsattı bu. Ama daha soru dudaklarına ulaşamadan yine solmaya başladı. Taita soruyu orada tutabilmek için çabaladı. Sana şeyi soracaktım. Soruyu hatırlamak için şakaklarını ovuşturdu. Kadınlar hakkında bir şeydi ama hatırlamaya uğraştı ama güneş doğunca dağılan sabah sisi gibi aklındaki dağılmış gitmişti. Aptallığına sinirlenip içini çekti. Bağışla beni. Ne olduğunu unuttum. Hana ayağa kalkarken, demek ki çok önemli bir şey değilmiş. Muhtemelen tekrar hatırlarsın dedi. Bu arada senin çok büyük bir botanikçi ve şifalı bitki uzmanı olduğunu öğrendim büyücü. Biz de bahçelerimizde gurur duyarız. Onları görmek istersen sana rehberlik etmek benim için zevk olur. Taita sonraki günlerin çoğunu Hana ile bulut bahçelerinde geçirdi. Bahçeleri çok ilginç bulacağını tahmin etmişti ama gördükleri beklentilerinin 100 katıydı. Kraterin yarısını işgal eden bahçeler dünyanın her türlü ikliminden gelen inanılmaz çeşitlilikte bitkilerle doluydu. Bahçıvanlarımızın bunları toparlaması yüzyıllar aldı diye açıkladı Hana. Bütün zamanlarını, becerilerini geliştirmek ve her türün gereksinimlerini anlamakla geçirdiler. Pınarlarda kaynayan sularda çeşitli ilaveler var ve iklimi yönetebileceğimiz kapalı alanlar yaptık. Daha da fazlası olmalı. Taita tam anlamıyla tatmin olmamıştı. Bunlar yüksek dağlarda yetişen dev lobelialarla, tropik yabanıl ormanlarda yetişen tik ve maun ağaçlarının nasıl yan yana olabildiğini açıklamıyor. Zeki bir insansın kardeşim ve de haklısın. Ilıman iklim, güneş ışığı ve besinlerden fazlası da var. Lonca'ya girince Jari'deki mucizelerin büyüklüğünü anlamaya başlayacaksın. Ama şimdilik tam bir aydınlanma beklememelisin. Burada 1000 yıllık bir bilgi ve bilgelik birikiminden söz ediyoruz. Bu kadar değerli olan hiçbir şey bir günde elde edilemez. Dönüp Taita'ya baktı. Bu hayatta ne kadar kaldığımı biliyor musun büyücü? Uzun yaşayanlardan olduğunu görebiliyorum dedi Taita. Tıpkı senin gibi kardeşim dedi Hana. Ama sen doğduğunda bile ben yaşlıydım ve hala gizemlere çıraklık ediyordum. Şu son birkaç günde seninle arkadaşlık etmek çok hoşuma gitti. Biz sık sık kendimizi bulut bahçelerinin görkemli entelektüel değerlerine kaptırıp gittiğimiz için seninle sohbet etmek bitkisel bir iksir içmişim gibi hoş bir etki yaptı. Ama artık dönmek zorundayız. Yarınki ameliyat için son hazırlıkları yapmam gerekiyor. Bahçe kapısında ayrıldılar. Daha akşama vardı ve Taita ağır adımlarla gölün etrafından dolanarak gitmeye karar verdi. kraterin tüm muhteşem güzelliklerine hakim belli bir nokta vardı. Oraya gelince devrilmiş bir ağaç gövdesine oturup zihnini berraklaştırdı. Havada leopar kokusu arayan bir antilop gibi etrafını kuşatan kötü bir güç olup olmadığını araştırdı. Tespit edebildiği bir şey yoktu. Ortalık sakindi ama bunun bir yanılsama olabileceğini de biliyordu. Cadının inine yakın olmalıydı. Çünkü her tür pisişik işaret onun varlığını göstermekteydi. Bu gizli krater onun için harika bir barınaktı. Tayita'nın keşfettiği çeşitli mucizeler de onun sihriyle yapılmış olmalıydı. Daha yarım saat önce Hana, ılıman iklim, güneş ışığı ve besinlerden fazlası var derken bunu kastetmişti. Gözünün önünde Eos canlandı. Canavar bir örümcek gibi ağının ortasında oturmuş sabırla avını beklemekteydi. O görünmez ağların kendisi için örüldüğünün farkındaydı. Zaten çoktan ağa takılmış durumdaydı. Şu ana kadar çevresindeki havayı pasif ve sessiz yöntemlerle kontrol etmişti. Birkaç kere fene ulaşmak için girişimde bulunmak istemişti ama bunu yapmak demek, cadıyı onun mekanına götürmek demekti. Feni böyle bir tehlikeye atamazdı ve zihnini tekrar kapamak üzereydi ki, haykırarak ellerini şakaklarına götürmesine yol açan pisişik bir dalga çarptı. Sendeledi. Neredeyse kütükten düşüyordu. Yakında bir yerde bir trajedi oynamaktaydı. Zihninin böyle bir keder ve acıyı, adeta havadan üstüne çöken böyle bir kötülüğü kabullenmesi güçtü. Okyanusta boğulmak üzere olan bir yüzücü gibi dalgaya karşı mücadele etti. Artık dibe batmak üzere olduğunu düşünürken baskı azaldı. Ona dokunan feci olayın ve müdahale etmek için elinden bir şey gelmemesinin karanlık hüznüyle baş başa kaldı. Tekrar ayağa kalkıp kliniğe gidecek hale gelmesi için aradan epeyce zaman geçmesi gerekti. Kıyıya varınca gölün ortasına yakın bir yerde başka bir kargaşanın olduğunu gördü. Bu kez tanıklık ettiği olayın fiziksel bir gerçeklik olduğundan emin olabilirdi. Bir grup timsah kuyrukları havayı döverek yüzeye çıkıyordu. Birleşi parçalamak için hırsla dövüşüyormuş gibiydiler. Tayita onları seyretmek üzere durdu ve erkek bir timsahın sudan tamamen çıktığını gördü. Hayvan kafasını sallayıp bir külçe çiğ eti havaya savurdu. Sonra eti tekrar yakalayıp dönerek suyun altında gözden kayboldu. Tayita neredeyse hava kararına kadar göle baktı. Çok sıkıntılıydı ve sonra çimlerden Meren'in odasına yürüdü. O odaya girer girmez Meren uyandı. Dinlenmiş ve Tayita'nın kasvetli halinden etkilenmemiş gibiydi. Akşam yemeklerini yerken Hana'nın ertesi gün yapmayı düşündüğü ameliyat hakkında marazi şakalar yaptı. Kendisinden cam göz takılacak bir kiklops olarak söz ediyordu. Ertesi sabah erkenden Hana ve Gibba peşlerinde asistanlarıyla geldiler. Meren'in göz yuvasını muayene ettikten sonra bir sonraki aşamaya hazır olmasını söylediler. Gibba bir doz bitkisel uyuşturucu hazırlarken Hana da alet tepsisini yerleştirdi ve gelip Meren'in yanına oturdu. Zaman zaman Meren'in sağlam göz kapağını açıyor ve göz bebeğinin büyümesini inceliyordu. Sonunda uyuşturucunun etkisini gösterdiğine ve Meren'in huzur içinde uyuduğuna emin oldu. Gibba'ya başını salladı. Gibba kalkıp odadan çıktı ve az sonra su mermerinden yapılmış minik bir çanakla geri geldi. Çanağı kutsal bir emanetmiş gibi taşıyordu. Dört görevli yine Meren'i sıkıca tutsun diye bekledi ve çanağı ancak ondan sonra Hana'ya uzattı. O da yine Meren'in başını dizlerinin arasına kastırdı. Yaralı göz kapağını açtı ve gümüş dilatörü yerleştirdi. 43. ayrımın sonu sayfa 359, devamı 44. ayrımda.